İstanbul'da kaç adet kaçak bina var sizce? %80'i mi? Ben bu hafta bir rapor okudum. Okuduğum rapora göre İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon bina var ve 800 bini tamamen ve kısmen kaçak. Belki daha çok olabilir. Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu'nun binalarla ilgili değerlendirmesi şöyleydi. Beklenen deprem bir gün elbette olacaktır. İşte yani büyük peygamber söyledi. Ve sadece ayakta bile durmakta zorlanan binalar değil, diğer pek çok bina da onlarla aynı akıbeti paylaşacaktır. Bunun için şiddetli bir depreme de gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Ya İstanbul'da kaç tane sağlam ya da kaçak bina olduğunu bilmiyorum. Bu rapora göre 800 bin. Ama acaba İstanbul'da kaç tane sağlam temeli olmayan imanlı var acaba? Onu da bilmiyorum. Ama sizlerin onların arasında olmanızı istemiyorum. O yüzden bugün temeller hakkında konuşacağız. Hem kişisel olarak sağlam bir temele sahip olalım, hem de bir kilise cemaati olarak sağlam bir temele sahip olmamızı istiyorum. Çünkü temel sağlam değilse, sarsılmaz değilse, ne kadar büyük ve hızlı bu binayı inşa etmek istersen et, fark etmez. Deprem gelince, sel gelince, yerler esince yıkılacaktır. Değil mi? Önemli olan temelimiz sağlam olsun. Sağlam, sarsılmaz ve derin bir temel atmamız şart. İsa Mesih bununla ilgili kısa bir hikaye anlattı. Şöyle dedi, işte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar, ev yıkılır. Yıkılışı da korkunç olur dedi. İki adam. Biri evi kum üzerine bina etmeye çalışıyor. Bu kumumuz oluyor, tamam mı? Kum üzerine inşa etmeye çalışıyordu. Çok güzel, şahane, çok hızlı. Muhtemelen diğer adamla dalga geçiyordu. Çünkü diğer adam kayaya kazmaya çalışıyordu. Tamam mı? Bu adam neredeyse bitmiş. Bu adam henüz başlamamış gibi gözüküyor, değil mi? Çünkü hala yani kaya kazmaya çalışıyor. Ben sağlam bir temel atacağım. Bu adam evini bitirdi. Onun içine duruyor, çay içiyor. Diğer adamla dalga geçiyormuş gibi. Değil mi? Hadi bakalım. Ben bitirdim, sen henüz başlamamıştın. Hala temel atmakta mısın? Diye dalga geçiyordu. Ama ne oldu? Seller, fırtına, depremler. Ve İsa dedi ki ikisine geldi. Yani Mesih'tesin diye senin başına gelmeyecek demedi. Seller geldi. Facia şeyler oldu. Ama bu ev sağlamdı. Bu ev ise yıkıldı. Ve yıkılışı da korkunç oldu. Kapadokya'ya giden var mı? Kapadokya. Giden var mı? Buraya giden var mı? Bu kasabaya. Yani acaba kaya üzerine bunun gibi bir şehir kurmak kolay mı, zor mu sizce? Hızlı mı, yavaş mı sizce?
Yavaş.
Kolay mı, zor mu?
Zor.
Muhtemelen. Fakat 1000 sene sonra duruyor. 1000 sene sonra duruyor, değil mi? İster yaz, ister kış, depremler, savaşlar, neler gördü bu şehir? Seller, Medeniyetler değişmiş, çağlar değişmiş. Fakat hala yerinde sağlam duruyor. Biz Yaşam Kilisesi böyle bina edeceğiz. 1000 sene sonra İsa Mesih geri gelmediyse hala burada olacağız. Ben biraz daha yaşlı olacağım. Ve kilise derken binadan bahsetmiyoruz, değil mi? Bir binadan bahsetmiyoruz. Uf. Bir cemaattan, bir aileden, bir topluluktan konuşuyoruz, değil mi? Sağlam bina edeceğiz bu kiliseyi. Buna var mısınız? Yapalım mı? Muhtemelen zor olacak, yavaş olacak. Ama acelemiz olmasın. Çünkü 1000 sene sonra burada olmak istiyoruz. Kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz. Kalıcı, olumlu bir etki yaratmak istiyoruz İstanbul'da ve Türkiye'de, değil mi? Ve uzun vadeli bir vizyona sahip olacaksak, aslında bu kiliseyi 15 ay önce başlattık. 15 ay önce. Daha çok yeniyiz arkadaşlar, değil mi? Daha temeller atmaktayız. Yani bu kilisenin, bu binanın temelleri atmak, ya ne kadar sürdü bilmiyorum. Ama 15 aydan daha uzun bence. O zaman 2013'te ne yapacağız? Burada atmakta olduğumuz temeli atmaya devam edeceğiz. Çünkü sağlam olmasını istiyoruz. Tamam mı? Aslında kiliseyi hızlı ve gelişigüzel bir şekilde inşa etmek isteseydik, birkaç kestirme kısa yol rahatlıkla kullanabilirdik. Değil mi? Kısa yollar var. Ve aslında bunlarla ilgili sözde hikmet verenler oluyor. Bana geliyor ve söylüyorlar. Hem bu kilisinden hem de diğer kiliselerden gelenler var. Acaba Andy şöyle yaparsan, şöyle bina etsek daha hızlı olmaz mı? Öğrenciler yetiştirmek konusunda daha hızlı olmaz mı? Şöyle yaparsak, şunu yaparsak. Ve ben her zaman aynı şey diyorum. Benim acelem yok. Yeter ki bu temel sağlam olsun. Mesela bilgiye dayandırmak. Bilgiye dayandırmak. Kilise kurduğumuz zaman, öğrenciler yetiştirdiğimiz zaman. 2013'te ne yapmamız lazım? Bu fikir babalarına göre daha çok kurslar öğretmemiz lazım. Şu kurs yapalım, o kurs yapalım, şu sertifikaları verin, şunları da yapalım. Yani eğer öğretirsek, her zaman bilgilendirirsek, öğrenciler çok daha hızlı büyüyeceklermiş bu arkadaşlarına göre. Ama bu yanlış düşünceye göre bilgi eşittir olgunluk. Bilgi eşittir olgunluk. Bu doğru mu? Bence değil. Bence değil. Bana iki tane öğrenci ver. Biri çok bilgili. Tamam mı? Hatta bütün kutsal kitabı ezberlemiş. Öyle biri var mı burada? Çok bilgili. İkincisi, çok yeni bir imanlı. 2 aydır Mesih'te. Ama Rabbi seven, yüreği sıcak, Rabbi itaat etmeye çalışan biri. Tamam, 2 tane öğrenci. Hangisi Rabbi hoşnut ediyor sizce? Aslında bilemeyiz. Bilemeyiz. Çünkü Rabbi hoşnut etmek bizim bilgilerimize dayalı değildir. Değil mi? Aslında Pavlos şöyle dedi. Bilgi insanı böbürlendirir. Sevgi ise geliştirir. Burada söz konusu geliştirmek ise sevgi geliştirir. Pavlos şöyle devam etti. Bir şey bildiğini sanan henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur. Ama Tanrı'yı seveni Tanrı bilir. Dedi elçi Pavlos. Ne demek istedi? Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bilgi önemli mi? Tabii ki önemli. Bina edeceğimiz sürece kullanacağımız bir malzeme. Ama sağlam bir temel mi? Hayır. Değildir. Farkını görüyor musunuz? İsa şöyle dedi. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. Ne diyor İsa? Hep kutsal kitabı çalışıyorsunuz. O güzel bir şey ama aslında yaşama kavuşmak için bana gelmelisiniz. Beni tanımalısınız. Beni sevmelisiniz. Temelimiz İsa Mesih'tir. Onun hakkındaki bilgi değildir. Burada bir fark var, bir denge var. Tanrı hakkında bilmek önemlidir tabii ki de. Kutsal kitabı bilmek de vazgeçilmezdir. O yüzden size bu yıllık okuma planı verdik. Hepimiz okuyalım, hepimiz kutsal kitabı okuyalım, bilelim, ezberleyelim. Ama sağlam bir temel olamaz. Yıkıma uğrayan nice bilgili, hatta diplomalı, imanlı tanıyorum. Ama yıkıldılar. Çünkü sanki o bir şey biliyormuşuz gibi, sağlamız gibi düşündüler. İkinci kolay ve yaygın kestirme şudur. Davranışa odaklanmaktır. Davranışa odaklamaktır. Müjde de insanlara olduğun gibi gelebilirsin diyoruz, değil mi? Olduğun gibi gelebilirsin İsa Mesih'e. Yeter ki tövbe et. Müjdeye inan. Fakat sonra hemen şimdi bir Hristiyan olarak davranmalısın diyenler var. Dememiz isteyenler de var. Değil mi? Şimdi bir Hristiyansın. O zaman bir Hristiyana yakışır bir şekilde davranmalısın. Ve emir kipinde konuşmamızı istiyorlar. Bu arkadaşlar. Tamam mı? Sigarayı bırak. Ondalığını ver. Kiliseye her pazar günü gel. Hatta yaşam grubunu da her hafta git. Kutsal kitabını oku. Dualarını et. Emir kipinde. Sert. Değil mi? Şarap içme, fala baktırma, dövme yaptırma. Hatta bir kişi bana şöyle dedi. Bir lütuf temeli üzerine Türkiye'de kilise kurulmaz dedi. Belki Avrupa için uygun ama bizimkilere kurallar vermelisiniz demiş bana. Öyleyse ben bunu bırakıp gideceğim. Çünkü benim okuduğum İncil'e göre sadece ve sadece Tanrı'nın bize gösterdiği karşılıksız, şartsız lütfuna dayanarak inşa edebiliriz kiliseyi. Başka yolumuz yok. Başka seçeneğimiz yok, değil mi? Nereye başvuracağız? Davranışa mı? Benim derdim yüzeysel bir tanrısallık oluşturmak değildir. Değil mi? İsa Mesih buna karşı şöyle dedi. Siz dıştan güzel görünün. Yani buraya gelip bize şöyle bir şey söylemesin İsa Mesih. Dıştan güzel görünen. Ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzer. Dedi. Dıştan insanlara doğru görünüyorsunuz ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz dedi İsa. Biz öyle olmayalım, tamam mı? Pazar günü geldim, her şey güzel, her şey toz pembe, güler yüzlü, değil mi? Ama yüreğimde kötülük var mı? Böyle olmayalım. Bu çok büyük bir itham. Öyle bir dindarlık, öyle bir kuralcılık istersen piyasada bir sürü din var. Oraya git bir tane seç kendine. Ama kuralcılığın Hristiyanlıkla hiç alakası yoktur. Hiç alakası yoktur. Ama eğer İsa Mesih yüreğine davet ettiysen, eğer İsa Mesih yüreğinde yaşıyorsa seni düzene sokacak mı? Tabii ki de. Günahlarını yok edecek mi? Tabii ki de. İlk önce içini değiştirecek. Sonra da o dışarıya yansıyacaktır. Doğru mu? Doğru mu? Müjde tohumu yüreğine ekildiyse kök salıp yerleşip meyve verecek mi? Tabii ki de. Ama hemen değil. Benim çocuklarım diğer gün bir tohum bulmuşlar. Bahçeye gittiler, ektiler, bekliyorlar. Ya ne zaman şey elma gelecek? Ben elma yemek istiyorum dediler. Tamam mı? Ya arkadaş biraz 100 sene sonra ortaya çıkacak değil mi? Dükkana git bir tane al kendine. Ama biz bazen öyleyiz. Aa, iman ettin mi? Peki davranış nerede? Meyve nerede? Hadi bakalım. Bu sene 2012'de son bir yıl içerisinde ilk defa İsa'ya iman edenler aramızda kim var? Sizi vaftiz ettik, iman ettiniz. Wow, harikasınız gerçekten, hamdolsun. Sizden çok hızlı bir şekilde değişmeniz beklentimiz yok, tamam mı? Değişeceksiniz, olacak. İsa Mesih sizin üzerinizde çalışıyor. Ama hemen değil, yarın öbür gün değil, tamam mı? Çok önemli. Çok önemli. Peki, bu temeli nasıl ölçeceğiz? Tamam mı? Atmakta olduğumuz olan temel, sağlam olup olmadığını nereden bileceğiz? Nasıl değerlendireceğiz bu Yaşam Kilisesi'ndeki olan temelimiz? Nasıl ölçeceğiz onu? Bunun için Zekeriya peygamber bize yardım edecek. O zaman Zekeriya peygambere döneceğiz. Arka plan şudur. Onun iki görümü var. Onları paylaşacağız. Arka plan şudur. Tanrı'nın halkı sürgündeydiler. Babil'de. Bundan sonra vaat edilen ülkeye dönmeye başladılar. Ve öncü olarak Ezra var ve Zerubabel var. Ve ilk önce kutsal kentinin temellerini atmışlar. Ve tapınağın temellerini de atmışlar. Tamam mı? Ondan sonra Zekeriya peygamber iki teşvik edici görüm görüp onları paylaştılar. Birinci görüm şudur. Zekeriya ikinci bölüm ve birinci ayet. Sonra gözlerimi kaldırıp baktım. Elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı. Nereye gidiyorsun diye sordum. Adam Yeruşalim'i ölçmeye, genişliğinin uzunluğunun ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum diye yanıtladı. Benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı. Önceki meleğe şöyle dedi, koş. O gencedeki içinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak. Rab ben kendim. Onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor. Tamam mı? Birinci görümde bir ölçü ipi var. Şöyle. Adam gidiyor temelleri ölçecek. Kontrol edecek. Tamam mı? Melek diyor ki hayır. Koş ona de ki onu kullanmasın. Bunu kullanmasın. Uygun değil. İkinci görüm dördüncü bölümünde Zekeriya 4:8 Rab bana yine seslendi. Bu tapınağın temelini Zerubabel'in elleri attı. Tapınağı tamamlayacak olan da onun elleridir. O zaman beni size her şeye egemen Rab'in gönderdiğini anlayacaksınız. Küçük işleri yapma gününü kim küçümsüyor? İnsanlar Zerubabel'in elinde çekülü görünce sevinecekler. Burada başka bir adetimiz var. Bir çekül. Ben yaptım. Değil mi? Teşekkürler. Çekülün ne olduğunu biliyorsunuzdur. Yani ucuna bağlı olan bir kurşun var. Ona iskandil kurşunu diyoruz. Değil mi? Ve yapının düpedüz mü, eğri mi diye ölçüyor. Tamam mı? Wonky mı? Şimdi benim gördüğüm 2013 için bu Zekeriya'nın iki görümleri bizim için çok çok çok önemli olacak bir kilise olarak. Ne diyor? Diyor ki ölçü ipini değil çekülü kullanın. Ölçü ipini değil çekülü kullanın diyor Zekeriya. Tamam mı? Rabbin işlerini değerlendirmek isterseniz ölçü ipini değil çekülü kullanın. Fark ne? Bunlar arasında fark ne? Ölçü ipi ile çekül arasındaki fark. Ölçü ipi görünenleri ölçer. Fakat çekül görmeyenleri ölçer. Ölçü ipi nicesel özellikleri ölçüyor. Fakat çekül niteliksel özellikleri ölçüyor. Ölçü ipi geçici sonuçları veriyor. Çünkü yarın öbür gün büyüyecek, değişecek. Fakat çekül kalıcı sonuçları veriyor. Çünkü eğer bina eğiyorsa gittikçe daha da eğilecek. Ama sağlamsa gittikçe sağlam olmaya devam edecek. Ölçü ipi küçük ayrıntılarla ilgilenir. Fakat çekül büyük resme, büyük vizyona bakar. Bir örnek vereyim. Bazılarımız kendi ruhsal hayatlarımızı ölçmek istediğimizde ölçü ipini kullanıyoruz. Değil mi? Acaba bu hafta yeterince dua ettim mi? Yeterince bölümler okudum mu kutsal kitaptan? Bu ölçüyorum. Acaba geçen haftaya göre bu hafta daha az küfür sözleri ettim mi acaba? Kendimizi ölçüyoruz. Yani ileriye doğru gidiyor muyum, geriye doğru gidiyor muyum diye. İsa dedi ki şehvetli gözlerle bir kadına bakarsam zina sayılır. Acaba şehvetli ne demek? Çizgiyi nereye koyalım? Yani sana baktım şimdi. Ama günah mı işledi? Nereye bakacağım? Ve ölçmeye çalışıyoruz. Çizgiyi nereye koyalım? Hangisi günah, hangisi günah değil? Bunu yapıyor musunuz? Hepimiz yapıyoruz bazen. Tanrı bununla ilgili ne diyor? Akılsızlık. 2. Korintiler 12. Onlar kendilerini kendileriyle ölçüp karşılaştırmakla akılsızlık ediyorlar. Diyor Rab. Ya da daha da beteri, bazılarımız ölçü ipini kardeşlerimizi ölçmek için kullanıyoruz. Değil mi? Ben o kişiden daha olgunum. Çünkü saçlarım daha az. Ben o kişiden 2 sene önce iman ettim. Demek ki benim söyleyeceğimi bir hakkım var. Değil mi? Ona dinlemeyeceğim. Ya da ben sadece yeni birim anlayayım. Yeniyim. Yani benim diyeceğim hiçbir şey. Toplantıda herkes bir şeyler paylaşıyor. Ben hiçbir şey paylaşamam. Çünkü yeniyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Kendimizi ölçüyoruz. Diğerlerini de ölçüyoruz. Mükayese ediyoruz. İsa ne diyor? Akılsızlık. Bunu yapma. Ve bu maalesef sadece bir örnek değil. Güzel bir laf değil. Son aylarda böyle şeyleri çok oldu aramızda. Ve bana gelip anlatanlar çok oldu bizden. Andy, haberin var mı? Şu kişi şöyle yapıyor. Bence ona yakışmaz. Ya sana ne? Değil mi? Ya benimle bu günah hakkında konuşuyorsun ama bu kişi şöyle işliyor. Ona bir şey demeyecek misin? Ölçüyoruz. Mükayese ediyoruz. Bu kilise X kiliseye göre çok düzensiz. Ya da aşırı derecede düzenli. Ya da çok fazla karizmatik. Ya da yeterince karizmatik değil. Aslında kazanamazsın. Mükayese edeceksek, değil mi? Ölçü ipini çöpe at. Kullanmayalım artık. Bundan tövbe edelim ve kullanmayalım artık. Tamam mı? Rabbimiz ne dedi? Yok, çöpe attım, kalsın. Murdar ya. İsa şöyle dedi. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsınız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin. İsa burada komik bir hikaye anlatıyor. Tamam mı? Bir örnek veriyor. Bir şaka aslında. Diyor ki bir adam var. Onun gözünde küçücük bir çöp var. Tamam mı? Küçücük bir şey. İkinci adamın gözünde bir ağaç var. Tamam mı? Bir mertek yani. Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver? Gözündeki çöpü çıkarayım dersin. Birincisi göremezsin ki. Çünkü senin gözünde bir ağaç var. İkincisi nasıl yardım edeceksin ona? Seni iki yüzlü dedi İsa. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. İsa burada ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Mükemmelsen, hatasızsan kardeşini yargılayabilirsin. Mükemmel olana kadar ağzını mühürle. Değil mi? Burada mükemmel olan var mı? Mükemmelliğe eriştim diyen var mı? Tamam, o zaman birbirimizi yargılamayalım. Tamam mı? Pavlos şöyle dedi, sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da kim? Efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Neden? Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Yakup, oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da, mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun? Kimsin? Ya da en beğendiğim, İbraniler 9:27. Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak, nasıl insanların kaderi ise, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. Ne diyor? Hepimiz kaderimiz ne? Bir kez ölmek, sonra da yargılanmaktır. Değil mi? Peki, müjdeye göre ben Mesih'e iman ettiğim zaman Mesih'le birlikte öldüm. Vaftizde gömüldüm. Eski hayatıma karşı öldüm, gömüldüm. Sudan çıktığım zaman yeni bir hayata başladım, dirildim. Değil mi? Her zaman diyoruz bizim vaftiz törenlerimizde. Aslında bu bugün sizin cenazenizdir. Onu kutluyoruz. Artık vaftiz törenlerimize helvaya getireceğim. Kutlamak için. Fıstıklı mı olsun? Çünkü ne kutluyoruz vaftizde? Sen öldün eski hayatına karşı. Ve yeni bir yaşama başladın. Ne, kaderimiz ne? Bir kez ölmek, sonra da yargılanmaktır. Ben öldüm. Eski Andy öldü. Yargılandım. Suçlu bulundum. Günahkar olduğumu belirgenleştirildi. Suçlu bulundum. Tanrı'nın mükemmel lütfuna göre Mesih benim günahlarımı yüklediği için çarmıhta, benim için öldüğü için aklandım. Affedildim. Ve yeni bir yaşama başladım. Aklanmış olarak. Bir kez öldüm, bir kez yargılandım. Artık yargılanmayacağım. Artık yargılanmayacağım. O zaman siz de beni yargılayamazsınız. Tanrı beni yargılamayacaksa, siz de beni yargılamayacaksınız. Çünkü yargılandım, suçlu bulundum. Affedildim, beraat edildim. Aklandım. Yeni bir yaşama başladım. Değil mi? Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara hiç artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Hiçbir mahkumiyet yoktur. Yargılanmayacağız artık. Müjde bu değil mi? Mesih'teysem öldüm, dirildim, yeni bir yaşama. Bir kez öldüm, bir kez yargılandım. Bu yüzden kilisede birbirimizi yargılamayacağız. Değil mi? Ölçü ipini çöpe at. Onun yerine çekülünü eline al. Çekül bizi neye göre ölçecek? Kiliseyi neye göre ölçecek? Lütuf müjdesine göre. Çekül İsa Mesih'le ilgili müjdedir. Çünkü Zekeriya'nın gördüğü vizyonda, görümde Zerubabel diye bir adam vardı. Zerubabel İsa Mesih'in bir emsalidir. Ruhsal bir önder. Tanrı'nın halkına. Ve ne diyor? Nasıl ki tapınağın temellerini attıysa kendisi de kutsal tapınağı tamamlayacaktır. Yeni anlaşmaya göre tapınağın kurucusu kim? İsa Mesih. Kutsal tapınağının tamamlayıcısı kim olacak? İsa Mesih'tir. Ve İsa Mesih'in elindeki çökül nedir? Bize gösterdiği karşılıksız olan lütfudur. Bu müjde, bahsettiğimiz müjde. İsa Mesih'in elinde. Bizi ona göre ölçecek. Müjde bize ne ifade ediyor? Asla yeterince iyi olamazsın. Doğru mu? Doğru. Tarih boyunca hiç kimse yeterince iyi olamazdı. Olamayacak. Sadece ve sadece yeterli olan, yeterince kutsal ve iyi olan kim? İsa Mesih. Biz Mesih'teyiz artık. Ve ben ondayım artık demektir. Müjdeye göre ben hayal edebildiğimden daha kötü bir durumdaydım. Hayal edebildiğimden daha kötü bir günahkardım, daha çaresizdim, daha kaybolmuştum. Ama müjdeye göre ben artık Mesih'te olduğuma göre hayal edebildiğimden daha çok sevilmişim, kabul edilmişim. Ve Tanrı'nın hoşuna giden birisiyim artık. Böylece lütuf müjdesi bizi hem alçak gönüllü hem de emin ve cesur kılacak. Değil mi? Alçak gönüllü çünkü hayal edebildiğimden daha kötü bir durumdaydım. Övünemem Tanrı'nın önünde. Ama cesur ve emin çünkü hayal edebildiğimden daha bereket aldım artık. Yaşama kavuştum. Büyük bir ayrıcılık. Onurlandırıldım Mesih'te. Böylece lütuf büyük düzleştiricidir. Çünkü hepimiz günahkardık ve hepimiz kurtulduk. Hepimiz kaybolmuştuk ve hepimiz bulunduk. Hepimiz kördük ve hepimiz artık gözlerimiz açıldı. Hepimiz ölüydük ve hepimiz dirildik. O zaman lütuf, bu lütuf müjdesi büyük düzleştiricidir. Çünkü hepimiz aynı konumdayız artık. Hepimiz. Etrafınızı bakın. Herkes günahkârı ve kurtuldu Mesih'te ise eğer. Mesih'te rütbe olayı yoktur. Mesih'te ayrım yoktur. Tamam. Şimdi bunu canlandıralım. Diyelim ki bir temel atmak üzereyiz. Şunlar lazım lütfen. Bir tane Amerikalı. Teşekkürler. Bir tane Türk. Bir tane Türk lütfen. Şöyle. Okay. Bir tane erkek. Bir tane kadın. Bir tane 20 yıldır Hristiyan. Şöyle şimdi. Bir tane 15 yıldan fazla Mesih'te olan var mı? Tamam abi gel. Bir tane bu sene iman eden yeni bir Hristiyan lazım. Tamam. Bir tane mühendis ya da ona benzeyen iyi bir... Ya ben, sen buradasın artık. Yok, iki kişi olamazsın. Mühendis ya da ona benzeyen iyi bir meslekte. Öğretmen olur. Sen abi neysin? Öğretmen. Sen, tamam abi sen gel. Gel abicim. Tamam. Bir tane kapıcı ya da o kadar onurlu bir işte. Çok mu para kazanıyorsun? Tamam. Bir tane zengin. Var mı zengin? Bir tane yoksul arkadaş. Ya bizim örneğimiz için anlasın. Sen gel. Fakir, yoksul, tamam. Okay. Tamam. Şimdi bunlardan diri taşlar olarak bir temel atmak istiyoruz. Okay mı? Bunlar bizim kilisemiz oluyorlar. Şimdi İngiliz, Amerikalı arkadaşımız tepeden bakarsa Türk arkadaşımıza, ya ben Amerikayım, Amerikalıyım, tamam mı? Ben senden daha üstün, yani ben sana bir şeyler öğretebilirim ama senden hiçbir şey öğrenemem.
Eline çuval ver.
Evet derse, sen böyle kalacaksın, tamam mı? Ve sen böyle kalacaksın, yok kalsın, tamam. Şimdi erkek şöyle derse, işkence.
Bana bir elma ver.
Evet, ben erkeğim diye senden daha üstün bir konumda bulunuyorum derse, şöyle olacak, tamam mı? Şimdi siz yerlerinizi değiştirin. Okay. Sen ona ya abi ben kaç yıldır? İman
96.
Kaç yıl oluyor bu?
15.
Tamam, 15 yıldır imanlıyım. Sen daha çok yeni bir imanlısın. Demek ki benim konuşma hakkım var. Ama senin konuşma hakkın yok derse ne oluyor? Sen hor görülmüş oluyorsun biraz. Sen tepeden bakıyorsun ona. Tamam mı? Sen mühendissin. Eyvallah. Sen kapıcı mısın? Hadi bakalım. Diz çök. İşte tamam mı? Doğru mu?
Doğru.
Kültürümüze göre doğru. Sen zenginsin. Sen fakir. Peki şöyle gidecek. Tamam. Temelimize bakalım. Yeah. Herkesin üstüne çık. Tamam. Herkesin üstüne çık. Şunun üzerine doğru. Şimdi böyle bir temel üzerine bina edebilecek miyiz? Ben konuşmacıyım. En saygıya değer. Şimdi böyle bir temel üzerine nasıl bina edeceğiz ki?
Denge olmaz.
Denge olmaz. Sağlam olmaz. Bina edeceğimiz bina yıkılacak. Eğri büğrü olacak değil mi? Evet. Tıraşlayacağım onu mu? Keseceğim. O zaman ne diyeceğiz artık? Müjde lütfuna göre, çekülümüze göre sen niye, ne diyeceksin? Kaybolmuştum, bulundum, Mesih'teyim artık. Güzel, o zaman müjde sizi eşit kılacak. Tamam mı? Sen ne diyeceksin? Kaybolmuştum, bulundum, Mesih'teyim artık. Denge başlıyor değil mi? Sen abi ne diyeceksin? Amin. Sen biraz kısa boylu kaldın ama neyse. Sen ne diyeceksin abi? Aynı seviyedeyiz sen. Güzel. O zaman ne oldu temelimize? Düz oldu. Sağlam oldu. Bunun üzerine inşa edebiliriz. Değil mi? Bu yüzden arkadaşlar bizim için bu kilisede önemli olan Tanrı'nın bize gösterdiği lütfunu kavramak, anlamak, derinleştirmek, içselleştirmek çok ama çok önemli. Çünkü müjdeye göre birbirimizi ölçeceksek, değerlendireceksek ne göreceksin? Sen günahkardın ama kurtuldun. Ben de günahkardım, ben de kurtuldum. Değil mi? Sen çok kötü bir adamdın. Ama artık Tanrı'nın bir kutsalısın. Ben de. Bu temel üzerine inşa edebiliriz kiliseyi değil mi? Sağlam oluyor. Bak şunlara bak. Ne güzel. Tanrı'nın sözü ne diyor bununla ilgili? Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi, ne Türk, ne Amerikalı, ne zengin, ne fakir, ne mühendis, ne kapıcı ayrımı var. hepimiz İsa Mesih'te birsiniz diyor Tanrımız. Birsiniz. Birliğimiz ne demek? Hepimiz aynı mıyız? Tabii ki de aynı değiliz. Ama Tanrı'nın gözlerinde o bizi bilgimize göre değil, armağanlarımıza göre değil, olgunluğumuza göre değil değerlendirmeyecek. Neye göre değerlendirilecek? Mesih'e göre. Mesih'e göre. Göklerin, yani cennetin kapısına yaklaştığın zaman ne diyeceksin? Tanrı seni neye göre girdirecek ya da girdirmeyecek? Mesih'te misin diye soracak. Aslında bilecek. Ama bir sınav olmayacak. Bak, bilgim ne kadar çok. Hamdolsun bir sınav olmayacak. Değil mi? Neye göre? Mesih'e göre. Sadece. Bu yüzden Martin Luther, onu çok seviyoruz. Şöyle dedi. Müjde bizim için Hristiyan inancının ilk maddesidir. Dolayısıyla bu maddeyi iyice bilmemiz, içermemiz, başkalara öğretmemiz ve sürekli kafalarına vurmamız çok gereklidir dedi. Martin Luther öyle biriydi. Romalılar 15:7. Bu nedenle Mesih sizi kabul ettiği gibi Tanrı'nın yüceliği için birbirinizi kabul edin. Her şey kabullenmekle başlar. Affedildim, seni affedeceğim. Kabul edildim, seni kabul edeceğim. Günahkar olmama rağmen sevildim, seni de günahkar olmana rağmen seveceğim. Değil mi? Her şey kabullenmekle başlıyor. O zaman ölçü ipimi atacağım artık. Atalım mı? Bu sene böyle bir karar verelim mi? Ölçü ipimi atacağım. Vereceğim. Elime çekili alacağım. Müjdeye göre değerlendireceğim insanları. Olur mu? Olur mu? Yapalım mı? Muhtemelen bu bazılarımızın hoşuna gitmeyecek. Bunu biliyorum. Bazılarınız rahatsız oluyorsunuz. Bazılarınız gidip çay içmek istiyorsunuz. Neden? Çünkü çay güzeldir. Çünkü kültürümüze, akıllarımıza, mantığımıza ya da benliğimize aykırı bir gerçektir. Değil mi? Ya da sıkıldık. Tamam, lütuf hallettik, yaptık, anladık, iman ettik. Artık daha derin bir şeye geçelim diyenler var. Değil mi? Aslında bunu içermemize kadar, uygulamamıza kadar ısrarla devam ettireceğim bu konuyu. Bu sene ne yapacağız 2013'te? Bunu öğreneceğiz. Öğreneceğiz ta ki İsa Mesih'in istediği gibi bir halk olana kadar. Bundan sıkılacaksanız başka bir kilise bulabilirsiniz. Ama bu kilise sadece ve sadece İsa Mesih'in lütfuna dayanacaktır. Sadece. Başka bir şeyimiz yok. Başka bir müjdem yok. Öğretecek başka bir şeyim yok aslında. Keşke olsaydı. Ama hayır. Bu müjde bizim müjdemizdir. Ve bazen bazılarımız şöyle oluyor. Yani bakıyoruz. Yani bu lütuf müjdesine. Ya bununla mı bina edeceğim ama hiçbir şey yok. Yani işe yaramayacak. Sıkılıcı. Sıkıcı. Yani ya da o kadar şey güzel gözükmüyor, tamam mı? Benim elimde daha güzel malzemeler olabilir. Daha güzel öğretişler olabilir. Ne yapıyoruz? Ya çöpe atacağım. Onu kullanmayacağım. Boş vereceğim. Daha güzel bir şeyle bina edeceğiz. Tamam mı? Diyenler var. Aslında oldum olası Tanrı'nın lütfunu hor gören reddedenler oldu. Bu zayıf bir prensip. Pek, yani pek bir şey yok. Tanrı'nın lütfu. Matta 21:42 İsa şöyle dedi. Yapıcıların reddettiği taş, baktılar, değerlendirdiler, reddettiler. Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu, gözümüzde harika bir iş. İsa Mesih nelerden bahsediyor burada? Kendisinden bahsediyor. Çünkü İsa Mesih çarmıhta ölürken, bizim uğrumuza kendi canını verirken onu hor görenler oldu. Alay edenler oldu. Dalga geçenler oldu. Değil mi? Boş verenler oldu. Bu ne? Sözde kral, sözde kurtarıcı. Sözde bir şeyler mi yapacak? Dünyayı mı kurtaracak? Kendini bile kurtaramaz diyenler oldu. Ve reddettiler. İsa ne dedi? O reddettiğiniz taş köşe taşıdır. Temel taşıdır. En vazgeçilmez, en önemli taşıdır. Tanrı'nın yenileyecek gökyüzü ve dünyayı için, Tanrı'nın egemenliğinde, Tanrı'nın sonsuza kadar sürecek, dayanacak, yapmakta olduğu binada vazgeçilmez olan taş budur. O zaman Tanrı lütfunu boş vermeyelim, tamam mı? Çünkü vazgeçilmez olan odur. İsa Mesih temel taşımızdır. İnsanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa Rab'be gelin diyor söz. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Hepimiz diri taşlarıyız. İsa Mesih üzerine bina edileceğiz birlikte. Dolayısıyla 2013 bizlere bağlıdır. Tamam mı? Yani ben burada durup 2013'te neler yapacağız, neler projeler yapacağız, kaç kilise kuracağız, kaç yeni şeyler yapacağız diyemeyeceğim. Ne diyeceğim? Bu bizlere bağlıdır. Çünkü bu temel sağlam olana kadar, yani başka bir şey yapmaya kalkmayalım. Ama bu temel, çünkü neysek o çoğalacaktır. Biz neysek o çoğalacaktır. Bir aile neyse, bir anne baba neyse çocuklar ona göre büyüyecekler. Değil mi? Bunu halledene kadar çalışalım bunun üzerine. Olur mu? O yüzden 2003 bize bağlıdır. Kaya üzerine inşa edecek misin kendi hayatını? Çünkü eğer bunu yapabilirsek, eğer başarabilirsek bu konuda, eğer sağlam bir temel oluşturabilirsek, eğer kaya üzerine derin ve gerçek ve dikey bir temel olacaksak, eğer bu sene birbirimizi kabul edebilirsek, sevebilirsek, affedebilirsek, Tanrı'nın nasıl bir bina kuracağını hayal bile edemeyiz Yaşam Kilisesi'nden. Bütün yüreğimde, bütün varlığımda böyle inanıyorum. Tanrı harika bir şeyler yapmakta. Harika bir şeyler yapmak istiyor bizimle. Büyük ve hızlı aslında bina etmek istediğini söyledi bize. Ve biz hayır yavaş gitmek istiyoruz dedik Tanrı'ya. Ben sağlam bir temel oluşturmak istiyorum dedim. Ama hissettim ki Tanrı, evet sağlam olacaksınız. Bunu ısrar edeceksiniz. Ama aynı zamanda hızlı büyüyeceksiniz. Bak 15 ay içerisinde, 15 ay önce 5 aileydik. Şimdi 80 kişi miyiz? Bilmiyorum çünkü ölçü ipini kullanmıyorum. Yani kilise kısacası Tanrı'nın çoğalan ailesidir. Kilise nedir? Kısacası Tanrı'nın çoğalan ailesidir. Başlangıçta Tanrı Adem'e ne dedi? Çoğalın, verimli olun, bütün dünyaya doldurun dedi. Böyle bir buyruk verdi. Ama Adem bunu yaptı. Ama çürük olduğu için, günahkar olduğu için çoğaldı. Ama herkes de günahkardı, çürüktü. Çünkü temel çürüktü. O yüzden insanoğlu, herkes günahkardır. Çünkü Adem'den geldik. Peki dedi Tanrı, yeni bir başlangıç yapalım. İbrahim'i çağırdı. İbrahim dedi ki, çoğalın, verimli olun. Sizin çocuklarınız yıldızlar kadar yayılacak, büyüyecek, çoğalacak. Ve İbrahim'le başlamıştı, değil mi? Ve ilk önce onlar 70 kişi olarak Mısır'a gitmişler. Mısır zor bir yer, tamam mı? Bana ya Türkiye zor bir yer diyenler var. Mısır da zor bir yer. 70 kişi olarak gittiler. Kaç kişi olarak ayrıldılar Mısır'dan? 600 bin erkek artı kadınlar ve çocuklar. Ne kadar? Ama o zor bir ülkede. Tamam mı? O zaman bana Türkiye zor bir ülke diyemezsiniz. Bence öyle bir şey yok. Tanrı için zor diye bir şey yok. İmkansız diye bir şey yok. Kilise Tanrı'nın çoğalan ailesidir. Tarih boyunca öyledir. Büyüdüler İsrailoğulları. Ama isyan ettiler. Yani temel gibi sağlam ve imanlı olmadılar. O zaman Tanrı ne dedi ki? Yeni bir başlangıç yapalım. İsa Mesih'i gönderdi. İsa Mesih 12 öğrencisini seçtiğinde ne yapıyordu? Yeni bir temel yapıyordu. Yeni bir halk oluşturuyordu. Yeni bir halk kuruyordu. İsrail için 12 kişi vardı temel olarak. Tanrı'nın yeni halkı için de 12 kişi. Yeni bir temel kuruyordu. Tamam mı? Ve onlarla uğraştı, öğretti, azarladı 3 yıl boyunca. Çok inatçıydılar. 3 yıl boyunca sadece 12 kişi. Biz İsa'dan daha iyi yapıyoruz şimdi, değil mi? Haşa. Ama İsa ne yapmak istedi? Bir kalabalık toplayamaz mıydı? Tabii ki de. Ama sağlam bir temel oluşturmak istedi. Kutsal bir temel oluşturmak istedi. Bu 12 adam arasında. Ondan sonra İsa göğe alındığı gün kaç tane imanlı vardı? 120. Dua ediyorlardı, bekliyorlardı. Kutsal ruh dökülduğunda, Pentekost gününde kaç kişi iman edip topluluğa katıldı? 3000 bir günde. Ondan sonra bir sonraki bölümde diyor ki imanlı sayısının 5000'e ulaştı. Ondan sonra daha da büyüdü. Herkes her gün yeni imanlılar oluyordu. Yani ne demek istiyorum? Tanrı'nın ailesi çoğalan bir ailedir. Aileler nasıl çoğalıyorlar? Bizim 4 çocuğumuz var. Onlar bir gün yetişip büyüyecekler. Kendi çocukları da olacaklar. Çocuklar anne baba olacaklar. Aileler böyle büyüyorlar. Biz de bir kilise olarak böyle büyüyeceğiz. Tarih boyunca kiliseler böyle. Ben bir çocuktum İngiltere'de. Yetiştirildim. Eğitim aldım bir önder olarak. Tamam mı? Çocuktum. Buraya geldim. Baba oldum. Şimdi siz de büyüyeceksiniz. Anne baba olacaksınız. Kiliseler kuracaksınız. Öndelikte bulunacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Kilise böyle büyüyecek. İnsanlar bizim üzerimize inşa edilecekler. O zaman bundan şüphem yok yani. Kilise büyüyecek mi? Tabii ki de büyüyecek. Bana diyeceksin ki ama bunu yaşamadım şu ana kadar. Görmedim. Biz bundan eminiz. Neden eminiz? Birincisi Tanrı'nın sözü bunu belirginleştiriyor. Kilise büyüyor. Bebeğin büyümezse onu doktora götür, bir problem var. Kilise büyüyor, sağlıklı bir kilise. İkincisi arda arda bir sürü peygamberlik sözü aldık. Yani biz peygamberlik gerçek olduğunu biliyoruz, inanıyoruz Tanrı'nın sözüne göre. Ve mesela geçen sene bir konferansa gittim. Orada deneyimli ve tanıdığımız bir önder bana bu sözü iletti. Dedi ki Yaşam Kilisesi için hayalleriniz büyük olsun dedi. Hayalleriniz büyük olsun. Nasıl ki geçmişte Anadolu topraklarında büyük, etkili, çoğalan kaynak kiliseler, örnek kiliseler olduysa, Efes'teki kilise gibi, Antakya'daki kilise gibi, Yaşam Kilisesi de öyle olacak dedi bu adam. Benden gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Ve arda arda bunun gibi peygamberlik sözler bize geldi, vaatler bize geldi. Ben Tanrı'ya inanıyorum. Ne yapmak isterse yapsın. Hem de bu sene beklediğimizden daha çok kişi iman etti, vaftiz oldu. Yani bunu beklemedim gerçekten. Demek ki Tanrı bir şeyler yapıyor. Sadece bizde değil, Türkiye'de. Türkiye çapında Tanrı çalışıyor. Buna iman ediyor musunuz? Bak çoğuluğu hakkında duyduk bugün. Tanrı mucizeler yapıyor. İnsanlara rüyalar veriyor. Tanrı istediği şeyler yapıyor. Yapacak da. O yüzden şimdi biz neysek Tanrı onun üzerine inşa edecek. O zaman biz sağlam bir temel olalım. Kaya üzerine kurulmuş, birbirimize yapışmış, diri taşlar olarak sağlam olalım. Çünkü benim derdim Yaşam Kilisesi Bagdat Caddesi 80 kişi değil ki. Benim derdim yeni topluluklar kurmak. Ki kuracağız. Benim derdim öğrenciler yetiştirmek. Önderler yetiştirmek ve göndermek. Türkiye'nin başka şehirlere, Asya'nın başka şehirlere. Tamam mı? Kiliseler böyledir. Tanrı'nın çoğalan ailesidir. Senin yaşam gruplarınız var. Değil mi? Yani yaşam gruplarımız ne oluyor? Yeni gelenler oluyor. Çoğalıyorlar. Bu sene senin yaşam grubun çoğalacak. Sen de şimdi katılıyorsun. Belki gelecek olan yaşam grupta öndelik edeceksin. Çünkü çocuktun, baba oldun. Anlatabiliyor muyum? Kilise böyle büyüyor. O yüzden biz neysek o çoğalacak. Bu yüzden ısrar ediyorum. Bu sene bu sağlam temel oluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve birinci tarihler 28-10. Güzel bir ayet var. Şimdi dinle. Tapınağı yakmak için Rab seni seçti. Yürekli ol, işe başla. Sen buradaysan eğer, bizim bir üyemizseniz eğer. Demek ki Rab seni buraya çağırdı. Biz Rab hakim. İstediği kişileri çağırıyor. Sen buradaysan eğer, demek ki sen dahil oluyorsun bu hikayemize, bu anlattıklarımıza. 1. Petrus 25. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Ve 1. Korintiler 3:10. Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım. Başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin diyor. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Karar nerede? Bizde. Nasıl inşa edeceksin? Yani malzemelerden çalacak mısın? Bir kestirmeye başvuracak mısın? Yoksa sağlam bir şekilde kaya üzerine ben kendi hayatımı da Rab'in kilisesini de inşa edeceğim diye bir karar verecek miyiz? Ayağa kalkalım. Dua edeceğiz bundan sonra. O temel taşı diye yeni ilahimizi söyleyeceğiz. Birlikte ama ilk önce dua edelim.